Ayrım 11.
Montan bunlardan bir hayli etkilenmişti. Sözcüklerin kökenleri üzerine bir raf dolusu kitap yazmak ve evrensel olumlamaları keşfetmek bir ustalıktı. Peki ya biri bize bu insanların felsefi mantığın ne olduğunu hiç duymamış olanlardan daha mutlu olmadıklarını, hatta ne yazık ki daha mutsuz olduklarını söylerse ne olacak? Montan Aristoteles'in ve Varro'nun hayatlarını göz önünde bulundurarak şu soruları soruyordu. Engin bilgileri Varro ve Aristoteles'in ne işlerine yaradı? Onları hastalıktan mı korudu? Onları sıradan bir hamalın başına gelebilecek talihsizliklerden mi kurtardı? Mantık gut hastalığını iyileştirebilir mi? Bu iki insanın nasıl bu kadar bilgili ama bir o kadar da mutsuz olabildiğini anlamak için Montan bilgi birikimini ikiye ayırdı. Bilgi ve bilgelik. Mantık, köken, bilim, dil bilgisi, Latince ve Yunanca ile birlikte başka pek çok konuyu da bilgi başlığı altına yerleştirdi. Bilgelik başlığı altına ise daha engin, elde edilmesi daha zor ve daha değerli bir birikimi, insanın iyi yaşamasına, Montan'ın deyişiyle insanın mutlu ve ahlaklı yaşamasına yardımcı olabilecek her şeyi sıraladı. Profesyonel bir kadrosu, çok iyi bir müdürü olmasına karşı Montan'ın gittiği okulun sorunu, bilgi verme üzerinde yoğunlaşması ama bilgeliği öğretmeyi başaramamasıydı. Montan'a göre bu, Varro ve Aristoteles'in hayatlarını olumsuz etkileyen yanlışların kurumsal düzeyde yinelenmesi demekti. Eğitim sistemimizin saçmalığına geri gelmek isterim. Bu sistemin amacı bizi iyi ve bilge biri haline getirmek değil, bilgili bir insan yapmaktı. Bunu başardığını da söyleyebilirim. Okullarda bize erdemi, aramayı ya da bilgeliği kucaklamayı değil, ancak bu sözcüklerin türemiş hallerini ve köklerini öğrettiler. Hemen şu soruları soruyoruz. Yunanca ya da Latince biliyor mu? Şiir ya da düz yazı yazabilir mi? Ama asıl önemli soruyu sormak en son aklımıza geliyor. Daha iyi bir insan, daha bilge biri oldu mu? Oysa kimin daha çok şeyler anladığını değil, kimin daha iyi anladığını merak etmeliyiz. Biz yalnızca belleğimizi doldurmakla uğraşıyor, kavramayı, doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisini kazanmayı o kadar da önemsemiyoruz. Montan asla başarılı bir sporcu olamadı. Dansta, teniste ve güreşte ancak en temel şeyleri öğrenebildim. Yüzmede, eskrimde, yüksek ve uzun atlamadıysa bu kadarını bile beceremedim. Bununla birlikte Montan okul öğretmenlerinin çoğunun bilgelik aşımlamaktansa bilgi vermekle yetinmelerine o denli karşıydı ki, Fransa gençliğine sınıf ortamı yerine çok farklı bir ortam önermekten geri durmadı. Eğer ruhlarımız daha kıvrak hareket edemiyorsa, eğer daha sağlıklı akıl yürütme becerisine sahip olamıyorsak, o zaman öğrenciler zamanlarını tenis oynayarak geçirsinler daha iyi. Montan tabii ki öğrencilerin okula gitmelerini yeğlerdi ama bilgelik sözcüğünün köklerini öğretmek yerine öğrencilere gerçek bilgeliğin ne olduğunu anlatmaya çalışan ve soyut sorulara yönelik eskiden kalma ön yargıyı yok etmeye amaç edilmiş okullara gitmelerini. Bu ön yargıya örnek oluşturabilecek filozoflardan biri Miletli Thales'ti. Thales, İsa'dan önce 6. yüzyılda gökyüzünün yüz ölçümünü hesaplamayı denemiş, eşkenar üçgenler teoreminden faydalanarak Mısır'daki büyük piramidin yüksekliğini bulmuş ve çağlar boyu bu başarısıyla övülmüştü. Thales'in bu çalışmaları kuşkusuz karmaşık işlemler gerektiren, takdire şayan çalışmalardı ancak okul müfredatında Thales'le ilgili yalnızca bu çalışmaların bulunması Montan'a hoşnut etmezdi. O Thales'in küstah genç arkadaşlarından birinin örtük biçimde dile getirdiği eğitim anlayışını çok daha akla yakın buluyordu.
Gözlerini yukarı dikmiş durmaksızın gök kubbeyi düşünen filozofa bir çelme takarak önce ayağını bastığı yeri iyice incelemesi, ancak bundan sonra bulutların ötesindekileri düşünmeye başlaması gerektiğini anlatmaya çalışan Miletli kıza hep şükran duymuşumdur. Felsefe ile uğraşan herkese o kızın Thales'e yönelttiği eleştiriyi yöneltmek, onun bastığı yeri göremediğini söylemek mümkündür.
Montan başka alanlarda da nispeten gösterişsiz ama aslında hiç de önemsiz olmayan etkinliklerdense gösterişli etkinliklere önem verildiğini fark etmiş ve Miletli kız gibi o da insanları ayaklarını yere basmaya davet etmişti.
Güvenliği sağlamak, bir elçiliği idare etmek, halkı yönetmek gösterişli eylemlerdir. Azarlamak, gülmek, satın almak, satmak, sevmek, nefret etmek, eşinle ve kendinle huzurlu, dürüst bir biçimde yaşamak, kendine karşı sorumsuz ya da sahte davranmamak, bunlar daha dikkate şayan, daha nadir rastlanır ve daha zor işlerdir. İnsanlar ne söylerse söylesin, göz önünde olmayan yaşamlar da içlerinde en az ötekilerin barındırdığı kadar zor görevler barındırır.
Öyleyse Montan öğrencilerin okulda neler öğrenmelerini istiyordu. Düşünü kurduğu ne mutsuz Aristoteles'in ne de Varro'nun sahip olamadıkları o bilgelikle armağanlanmış zekayı nasıl bir sınav ölçebilirdi? Sınavların günlük hayata ilişkin sorular içermesi gerekiyordu. Örneğin aşka, sekse, hastalıklara, ölüme, çocuklara, paraya ve hırsa ilişkin sorular. Montan usulü bilgelik sınavı. 1. 7-8 yıl önce yaşadığım yerden birkaç saatlik mesafede oturan bir köylü vardı. Bugün hala hayatta olan bu adam karısının kıskançlığından çok çekiyordu. Adam bir gün eve döndüğünde karısı yine her zamanki gibi söylenmeye başladı. Bu adamı öylesine deliye döndürdü ki elindeki orakla kadını bunca telaşlandıran organlarını kesip kadının yüzüne fırlattı. Denemeler 2. bölüm 29. A. Evde yaşanan tartışmaları nasıl çözmeliyiz? B. Bu hikayedeki kadın dırdır mı ediyordu yoksa aslında sevgisini mi ifade etmeye çalışıyordu? 2. Şu iki alıntıyı inceleyiniz. Ölümün beni lahanalarımı ekerken bulmasını isterim. Böylece ne ölümle ilgili bir kaygım olur ne de bitmemiş bahçe işleriyle. Denemeler 1. cilt 20. Lahanaları marullardan güç bela ayırt edebiliyorum. Denemeler 2. cilt 17. İnsan ölümle ilgili olarak nasıl bilgece bir tavır takınabilir? 3. Belki de kadınları hayatın gerçeği, penis boyunun gerçeği konusunda erken yaşta eğitmek, onları ateşli bir düş gücünün kılavuzluğunda kendilerince varsayımlarda bulunmaya terk etmekten daha erdemli ve anlamlı olacaktır. Belki böylece kadınlar organlarımızı kendi umutları, arzuları doğrultusunda aşırı derecede büyük beklentiler içine girmeksizin olduğu gibi kabullenirler. Gençlerin saray koridorlarına, merdivenlere çizdikleri bu devasa cinsel organ resimleri insanlara ne zararlar vermiştir? İşte bu resimler yüzünden doğal kapasitemizin ötesinde zalimce beklentiler ortaya çıkmıştır. Denemeler 3. cilt 5. Eğer yaşamın gerçeği küçükse kişi bu konuya nasıl yaklaşmalıdır? 4. Bir adam tanıyorum, konuklarını evinde ağırladıktan 4-5 gün sonra şaka olsun diye onlara yemekte kedi turtası yedirdiğini söylemişti. Partiye katılan hanımefendilerden bir tanesi bu şakadan öylesine etkilendi ki mide sancıları çekmeye başladı. Anında ateşi fırladı. Ne yazık ki kadını kurtarmak mümkün olmadı. Denemeler 1. cilt 21. Bu olayda ahlaki sorumluluğun kime yüklenmesi gerektiğini tartışınız. 5. Eğer kendi kendine konuşmak delilik belirtisi kabul edilmeseydi kendi kendime seni salak herif diye söylenmediğim tek bir gün bile geçmezdi. Denemeler 1. cilt 38. Kederlerin en tatsızı insanın kendi kendini hor görmesidir. Denemeler 3. cilt 13. İnsan kendisini ne kadar sevmelidir? İnsanlar bilgi birikiminden çok bilgeliği ölçen sınav kağıtlarıyla karşılaşsalardı, sonuçta büyük olasılıkla entelektüel hiyerarşinin yeniden düzenlenmesi gerekecek ve tabii beklenmedik biçimde yeni bir seçkin sınıf ortaya çıkacaktı. O zamana dek aykırı kabul edilen insanların gereksiz biçimde yüceltilen ama aslında değersiz olan geleneksel dahi adaylarından daha entelektüel diye nitelenmesi düşüncesi Montan'a büyük keyif veriyordu. Üniversite rektörlerinden daha bilge ve daha mutlu yüzlerce zanaatkar ve çiftçi gördüm. Entelektüel insanlar neler söylemeli, nasıl görünmeli? Okumakta olduğumuz kitabı anlamadığımızda genellikle bunun entelektüel birikim gerektiren bir kitap olduğunu düşünürüz. Nihayetinde çok derin fikirler çocukların konuştuğu dille anlatılamazlar değil mi? Zorluk ile derinliği bağdaştırmaya yönelik bu yaklaşım, duygusal yaşantımızdan aşina olduğumuz bir sapkınlığın edebi bağlamdaki yansıması biçiminde tanımlanabilir. Duygusal yaşantımızı düşünelim. Gizemli ve zor anlaşılır kişiler bizde güvenilir ve açık sözlü insanların asla uyandıramadıkları bir saygı uyandırmazlar mı? Montan gizemli kitaplarda olan sorununu dobra dobra ortaya koymuş, bunlarla pek bir alışverişim yok, ben ilgimi çeken, bana keyif veren basit kitapları seviyorum diye yazmıştı. Bir şeyi öğrenme aşkıyla bile olsa aklımı zorlayıp kendimi hırpalamam. Öğrenilecek şey ne kadar değerli olursa olsun fark etmez. Kitaplardan tek beklentim bana keyif vermeleri, düzeyli bir biçimde bana hoşça vakit geçirtmeleri. Okurken zor paragraflarla karşılaşırsam asla bunlar yüzünden tırnaklarımı yemem. Biraz kendimi zorlarım, olmadı oraya atlar okumaya devam ederim. Bir kitap beni çok yorarsa onu bırakır bir başkasını alırım. Kütüphanesinde binlerce kitabı bulunan Yunan ve Latin felsefesi üzerine pek çok şey bilen bir adamın bunları söylemesi insana saçma geliyor. Önce onun bu sözleri espri olsun diye söylediğini düşünüyoruz. Sonra eğer Montan kendini felsefi toplantılarda uyuklamaktan başka bir şey yapmayan, budala bir adam gibi sunuyorsa bunu mutlaka bir amaçla yapıyordur diye düşünürüz. Belki de tembelliği, kalın kafalılığı, öven sözler sarf edip durmasının asıl nedeni, entelektüellik ve iyi yazmak gibi konulara ilişkin yerleşik, çürümüş anlayışı yıkma isteğiydi. Montan'ın da belirttiği gibi felsefi kitapların zor anlaşılır ya da sıkıcı olmalarını zorunlu kılan mantıklı nedenler yoktur. Bilgelik özel bir sözcük dağarcığı ya da söz dizimi gerektirmez. Okuyucular da kafalarının karışmasından bir yarar sağlayamazlar. Aslında can sıkıntısı dikkatlice kullanılmak şartıyla kitapların değerlerine ilişkin bir ölçü olarak alınabilir. Can sıkıntısı özellikle daha yozlaşmış haliyle kayıtsızlık ve sabırsızlık bir kitabın başarısını değerlendirmek için yeterli olmasa da bir kitabı okurken canımızın ne kadar sıkıldığına bakarak laf salatasına ve saçmalıklara gösterilen aşırı hoşgörüye karşı tavır almış oluruz. Okurken can sıkıntılarına kulak vermeyenler tıpkı acıyı aldırmayanlar gibi ıstıraplarını gereksiz yere arttırıyor olabilirler. Can sıkıntımızın kendi düzeyimizden kaynaklanması tehlikesi her zaman vardır ama okuduğumuz şeye karşı sonsuz bir sabır göstererek de hata yapıyor olabiliriz. Her zor yapıtta şu ikilemde karşı karşıya kalırız. Ya yazar kendini yeterince açık ifade edemeyen yeteneksizin biridir ya da biz söylenenleri kavrayamayacak kadar aptalız. Montan suçu yazara atmak konusunda bizi yüreklendiriyor. Anlaşılmaz bir düz yazı çoğunlukla entelektüelliğin değil tembelliğin göstergesidir. Kolayca okunan bir yazıysa asla kolayca yazılmamıştır. Ya da böyle anlaşılmaz bir yazı kaleme alan yazar içerikteki eksikliği gizlemek istiyordur. Anlaşılmaz olmak söyleyecek hiçbir şey olmayan için benzersiz bir korunaktır. Zorluk eğitimlilerin öğrendikleri şeylerin boş olduğu anlaşılmasın diye hokkabazlık yapmakta kullandıkları, insanın aptal yanının da ödeme olarak kabul etmeye dünden razı olduğu demir paradır. Filozofların çarşıda pazarda gezerken yersiz anlaşılmaz sözler söylemeleri için de hiçbir neden yoktur. Çok kendine özgü ya da alışılmadık bir giysiyle insanların ilgisini çekmeye çalışmak, nasıl küçük bir aklın göstergesi ise konuşmada da yeni deyişlerle, az bilinen sözcüklerle kendini ifade etme arzusu, bir ilkokul müdürünü yeni yetmelerinkini andıran hırslı tavırlarını akla getirir. Sözcük dağarcığımı Paris sebze halinde kullanılan sözcüklerle sınırlı tutabilmeyi ne kadar isterdim. Ancak yalın yazabilmek cesaret ister çünkü böyle yaptığınız takdirde anlaşılması zor olan yazıyı 24 aya bir zekanın simgesi gibi gören insanların inançları yüzünden basit diye nitelenme, küçümsenme tehlikesiyle yüz yüze kalırsınız. İnsanlarda bu eğilim öyle güçlüdür ki Montan şunu sorar kendine. Acaba üniversite hocaları o herkesten çok değer verip yerlere göklere koyamadıkları Sokrates ile kendi yaşadıkları sokakta karşılaşsalar, onu üstünde kirli pelerinleriyle Platon'un diyaloglarının sağladığı prestijden yoksun, sade bir dille konuşurken görseler ona bu kadar değer verirler miydi? Arkadaşları tarafından bize miras bırakılan Sokrates'in konuşmaları takdirimizi kazanıyorsa bunun tek nedeni vardır. Çoğunluğun onayı. Bu takdirin altında bilgi yatmaz. Zira bu diyaloglar bizim bugünkü anlayışlarımızın çoğuna aykırıdır. Eğer günümüzde Sokrates'inkilere benzer bir şeyler yazılsaydı bunları değerli bulacak az insan çıkardı. Aslında biz ustalıkla büyütülmemiş, şişirilmemiş hiçbir şeyi değer kabul etmeyiz. Bu türden bir değer ancak saflık, basitlik diye nitelenir. Bizim kıt anlayışımız bunun bir değer olduğunu fark edemez bile. Bizler için basitlik, boş kafalılığın yakın akrabası olup ayıplanması gereken bir özellik değil midir? Sokrates'in ruhunda sıradan insanın doğallığı vardır. Bir çiftçi nasıl konuşursa, sıradan bir kadın nasıl konuşursa o da öyle konuşur. Çıkarımlarını ve karşılaştırmalarını yaparken en sıradan, en bilindik insan etkinliklerini kullanır ki söylediklerini herkes anlayabilsin. Eğer bugün yaşasaydı ve böyle sıradan bir anlatım biçimi kullansaydı, bizler yani bilgiyle şişirilmemiş, her şeyi adi, alelade diye değerlendiren, gösterişli bir biçimde ortaya konmamış hiçbir güzelliğin asla farkına varamayan bizler, onun ortaya attığı müthiş düşüncelerdeki asaleti, ihtişamı da asla göremezdik. Kullanılan dil gözümüzü korkutmasa fikirler en açık biçimde ifade edilmiş olsa da kitapları çok ciddiye almayalım. Ayrıca bütçemizdeki açık eğitimimizdeki eksiklik yüzünden ya da kılık kıyafetimiz basit sözcük dağarcığımız sebze halinde çalışan bir adamınkinden daha geniş değil diye budala olduğumuzu düşünmekten kaçınalım. Entelektüel insanlar neleri bilmelidirler? Entelektüel insanlar gerçekleri bilmelidirler. Eğer bilmiyorlarsa üstelik bildikleri kadarını da bir kitaptan öğrenecek kadar aptallarsa üniversite hocalarından merhamet beklemeliler. Çünkü o zaman kendilerine hak doğan hocalar bu kişileri alaşağı etmek için kolları sıvayıp bir tarihin yanlış olduğunu, bir sözcüğün yanlış yazıldığını, bir sözün bağlama uygun kullanılmadığını ya da bir kaynağın belirtilmediğini içinde kibri barındıran bir nezaketle dile getiriverirler. Montan'ın entelektüellik anlayışına göre bir kitabın değeri, onun insana ne kadar fayda sağladığıyla, hayata ne kadar uygun olduğuyla ölçülür. Platon'un ne yazdığını ya Epikuros'un ne demek istediğini ezbere söylemek, söylediklerinin ilginç olup olmadığı üzerine yorum yapmaktan ya da bu söylenenlerin bize endişe, yalnızlık gibi duygular konusunda ne kadar yardımcı olabileceğini anlamaya çalışmaktan daha değersizdir. Montan'ın öfkesi bu noktayı gözden kaçıranlara yöneliyor. Tek bildikleri yargılarıyla kitapları doldurmak olan akademisyenler bilgiden başka hiçbir şeye değer vermez. Akademik etkinliklerden başka hiçbir etkinliği dikkate almazlar. Bir Scipio'yu ötekiyle karıştırdıktan sonra söylenenin ne değeri olabilir, değil mi? Onlara göre Aristoteles'i tanımıyorsan kendini de tanıyamazsın. Denemeler de yazım hatalarıyla, yanlış atıflarla doluydu. Bazı savların birbiriyle ters düştüğü, bazı terimlerin ise beceriksizce tanımlandığı görülüyordu. Yine de bunlar yazarın hiç canını sıkmıyordu. Yazılarımı kent dışındaki evimde yazarım. Burada kimse bana yardım edemez, hatalarımı düzeltemez. Duaların kusursuz Fransızca karşılıklarını bilmekle kalmayıp, Latincelerini bile ezberden okuyan kimselerle de ben görüşmüyorum zaten. Doğal olarak kitapta hatalar vardı. Montan hatalarla doluyum diye böbürlenmekten de geri durmazdı. Ama nasıl hatasız olmaları bu denemelerin değerli olduğunu kanıtlamaya yetmeyecekse, hatalar da denemeleri mahkum etmemiz için yeterli değildi. Bilgelikten eser bulunmayan bir yazı yazmak ona göre Scipio Aemilianus, İsa'dan önce 185-129 ile Scipio Africanus'u, İsa'dan önce 236-183 karıştırmaktan daha büyük bir günahtı. Entelektüel insanlar fikirlerini nerelerden edinmeli? Tabii ki kendilerinden daha entelektüel olanlardan. Hatta bütün zamanlarını bilgi ağacının en tepesinde yer alan büyük otoritelerden alıntılar yaparak ve bunları yorumlayarak geçirmeliler. Platon'un etik anlayışı, Cicero'nun ahlaka yaklaşımı üzerine araştırma yazıları yazmalılar. Montan bu görüşe çok şey borçludur. Denemelerde pek çok bilge insanın düşüncelerini yorumlamış, önemli konuları kendisinden daha şık ve daha güçlü biçimde ifade edebildiğini düşündüğü yazarlardan sık sık alıntı yapmıştır. Platon'dan 128, Lucretius'tan 149 ve Seneca'dan 130 alıntı yer almaktadır. Kendi düşüncelerimize ulaşamadığımız bir açıklık ve kesinlikle ifade edilmiş yazarlardan alıntılar yapmak bize cazip gelir. Çünkü bu kişiler sanki bizi bizden daha iyi tanıyor gibidirler. Onlar kafamızın içinde utangaç utangaç bir kenara silmiş düşüncelere, kısa, öz ve şık cümlelere dönüştürmeyi başarmışlardır. Yazdıkları kitapların sayfa boşluklarını notlarla doldurur, nerede kendimizden bir parça bulursak oranın altını çizer, bizim düşüncelerimizi ifade ettiğini düşündüğümüz her şeyi ödünç alırız. Özellikle de bu yapıt antik döneme ait giysilerin giyildiği, hayvanların kurban edildiği bir çağda kaleme alınmışsa. Bütün bunları yaparken sanki bu sözler bize kim olduğumuzu hatırlattığı için onlara olan minnettarlığı göstermeye çalışırız. Ancak büyük kitaplar deneyimlerimizi dile getirmek ve kendi keşiflerimizi yapmak konusunda bizi cesaretlendirecekleri yerde üzerimize bir gölge gibi düşebilir. Bizi hayatımızın yazılı tanıklıktan yoksun yanlarını göz ardı etmeye itebilir. Ufkumuzu genişletmek yerine bizi kendi sınırları içine hapsedebilir. Montan bu türden bir alıntı hastalığının pençesine düşmüş bir adam tanıyordu. Bu tanıdığıma ne zaman bir konuyla ilgili ne bildiğini sorsam bana bir kitap göstermek isterdi. Sözlüğünü açıp mayasıl ve kıç sözcüklerinin tam karşılığını bulmadan kıçında mayasıl çıktığını söylemek gibi bir tehlikeye atmazdı kendini. Eğer kitaplar bizi mayasılımız dahil her yanımızla ifade edebilseydi, edebi olmayan kendi deneyimlerimize güvensizlik duymamız çok da kötü bir şey olmazdı. Ama Montan'ın da fark ettiği gibi büyük kitapların bile dile getirmediği pek çok konu vardır. Eğer merakımızın sınırlarını kitapların belirlemesine izin verirsek, asla entelektüel gelişme gösteremeyiz. Montan'ın İtalya'da yaşadığı bir olay konuya daha bir açıklık getirebilir. Pisa'da aklı başına bir adamla tanışmıştım. Bu adam öyle Aristoteles tutkunu çıktı ki ona göre doğruluğunu kabul etmeden önce dile getirilen bütün fikirleri, bütün gerçekleri bunların Aristoteles'in öğretilerine uygun olup olmadığına bakarak değerlendirmeliydik. Aristoteles'in söyledikleriyle çelişen her şey anlamsız ve uydurmaydı. Çünkü o her şeyi görmüş, her şeyi yapmıştı. Kuşkusuz Aristoteles pek çok şey görmüş, pek çok şey yapmıştı. O antik dönemin bütün düşünürler arasında belki de en çok yönde olanıydı. Neredeyse her konuda yapıtlar kaleme almıştı. Oluşum ve çürüme üzerine, gökyüzü üzerine, meteoroloji üzerine, ruh üzerine, hayvanların uzuvları, hayvanların hareketleri, sofistik bölümlemeler, fizik üzerine, politika üzerine... Ancak Aristoteles'in bu çok yönlülüğü beraberinde bir sorun getiriyordu. Bazı yazarlar bize faydalı olamayacak kadar entelektüeldirler. Bazen o kadar çok konuşurlar ki bizde söylenebilecek her şeyi söyledikleri izlenimi uyandırırlar. Dehaları arkalarından gelenlerin onları eleştirmesine engel olur. Oysa eleştiri yaratıcılığın vazgeçilmez bir parçasıdır. Gariptir, Aristoteles kendisine en çok saygı duyanların Aristotelesçiliğe yakışır biçimde davranmalarını engelleyebilir. Aristoteles, Plato ve Heraklitus'u okumayı reddederek değil, onların güçlü oldukları noktaları takdir ederken, bir yandan da zayıf oldukları noktaları eleştirerek, kendisinden önce ortaya atılmış bütün düşüncelerden şüphe ederek büyük bir düşünür olmuştu. Montaigne'ın anladığı, Pizalı adamınsa anlamadığı şuydu. Gerçek bir Aristotelesçi olmak demek, entelektüelce davranıp en büyük adamların bile söylediklerinde açıklar bulabilmek, gerektiğinde bunlara ters düşmek demekti. Yine de kendi adımıza düşünmek ve konuşmak yerine alıntılar, söylenmiş sözler üzerine yorumlar yapmak anlaşılır bir şey. Başkasının yazdığı bir romanla ilgili yorum yapmak uzun saatler çalışmayı, araştırmayı gerektirebilir. Ama özgün bir çalışmanın hedef olabileceği acımasız saldırılara asla hedef olmayacaktır. Yorumcular büyük düşünürlerin fikirlerine haksızlık ettikleri için eleştirilebilirler. Kendi düşüncelerini kaleme aldıkları için değil. Montaigne'ın denemelerde bunca alıntıya ve yoruma başvurmasının nedenlerinden biri de budur. Bazen insanların dili iyi kullanamadığımı, bazen de entelektüel birikimimin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden kendimi yeterince iyi ifade edemiyormuşum. Ben de bütün yazarlara, özellikle de hayatta olanlara saldıran, peşin hükümle kaleme alınmış cüretkar eleştirilerden biraz olsun kendimi kurtarabilmek için zayıflığımı büyük adların arkasına saklamak zorunda kalıyorum. Öldükten birkaç yüzyıl sonra yaşadığımız zamana göre çok daha fazla ciddiye alınabileceğimiz düşüncesi şaşırtıcı. Eski yazarların kalemlerinden dökülmüş olsa kabul görebilecek pek çok fikir, çağdaş yazarlar tarafından ifade edilince gülünç karşılanıyor. Eleştirmenler üniversitede aynı sınıfı paylaştıkları kişilere zamanından önce övgüler yağdırmaya hiç de hevesli olmuyorlar. Hayır, nasıl olur da bu çağdaş yazarlar antik çağ düşünürleriymiş gibi ahkam keserler. Seneca, dünyaya gelmenin cezasını çekmekten kimse kurtulamadı demişti. Günümüzde benzer bir düşünceyi dile getirmek isteyen birine böyle sözler söylemesini önermeyiz. Aşağılanmaktan özel bir haz duymuyorsa tabii. Aşağılanmaktan hiç de keyif almayan Montaigne alıntılara sığınmış ve denemelerin sonunda dokunaklı bir itirafta bulunmuştu. Eğer biraz özgüvenim olsaydı sonucu ne olursa olsun bir tek kendi sözlerimi söylemek isterdim.